Ayrım 8. Ernesto Che Guevara, Punta del Este, Latin Amerika için alternatif bir kalkınma projesi. Sayfa 77. Konferansın nihai sonucuyla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz ki, bu konferansın önemi daha sonrası için planlanan bir Dışişleri Bakanları Konferansı olasılığını zayıflatmasında, Küba'ya yönelik bir yalıtım ihtimalini ortadan kaldırmasında, Küba'nın sesini bütün Latin Amerika'ya dinletebilmesinde ve karşılaşılan olağanüstü zorluklara rağmen, Uruguay ve takip edebildiğimiz diğer ülke gazetelerinin Küba'nın buradaki açıklamalarını sürekli olarak çarpıtmalarına rağmen gerçeklerin halka ulaştırılmasında yatmaktadır. Ayrıca orada yeni bir lisanın konuşulmuş olması bu konferansın önemini kanıtlayan bir diğer unsurdur ve bu sadece Küba'nın lisanı değildir. Bu savaşçı bir lisandır. Açıkça başkaldırının lisanıdır. Birleşik Devletler'in paryası olmayı kabul etmeyip kendi hammaddeleriyle ürettiği, kendi mamulleri için daha iyi şartlar elde etmek için onunla tartışan ülkelerin lisanıdır. Ve özellikle de Brezilya hükümetinin yeni tutumu, daha güzel bir deyişle yeni Brezilya hükümetinin tutumu, zira bu tutum yeni değil, Başkan Quadros iktidara geldiği günden beri kararlı bir şekilde bütün dünya halklarının bir arada yaşaması, bütün halklarla ilişki ve barışçı bir politika yönünde görüşler bildirdi. Biz çoğunluk tarafından alınan, farklı toplumsal rejimlerle yönetilen ülkelerin Amerika kıtasında bir arada yaşama hakkını çok açık biçimde vurgulayan bir karara çok önem verdik. Oradaki ifade bir saniye esas metinden okuyayım. Tam olarak şöyle. Sürdürülen entegrasyon ve ekonomik kalkınma süreci çalışmalarına özel sektörün de istekli bir biçimde katılması ve serbest pazar rejiminin bulunmadığı ülkeler hariç kalkınmanın becerikli ulusal kamu kurumları tarafından söz konusu katılımının önüne engeller çıkarmadan programlanması, katılımı kolaylaştırabileceği ve kamu yararına yeni fırsatlar yaratacak biçimde onu yönlendirebileceği için hayati önem taşımaktadır. Teklif edilen ilk metinde şu sözcükler bulunmuyordu. Serbest pazar rejiminin bulunmadığı ülkeler hariç. Bu kısmın eklenmesini Küba teklif etti. Çünkü ülkemizde insanın insan tarafından sömürülmesine ve serbest pazar anlayışına son verildiği için özel sektörün istekli bir biçimde katılımı sözü Küba açısından hiçbir anlam ifade etmeyecekti. İkinci komisyonda yer alan ülkeler 9 oyluk basit çoğunlukla bu yeterliydi, tasarıyı onayladılar ve genel kurula gönderdiler. Orada bazı değişikliklere uğrayan madde, orijinal şekli biraz farklıydı, bir kez daha onaylandı. Birleşik Devletler'in açıkça karşı oy vermesine rağmen 11 oyla yani salt çoğunlukla kabul edildi. Zira oylamaya toplam 21 ülke katılmıştı ve maddenin onaylanması için de salt çoğunluk yani 11 oy gerekiyordu. Böylece serbest pazar rejiminin bulunmadığı ülkelerin de Amerikalılar arası sistemin içinde yer alabilmeleriyle ilgili bölüm Punta del Este bildirgesinin ve Latin Amerika konferanslarının nihai metnine eklenmiş oldu. Kendisine konferanstaki yenilgilerinden birini tattırmamız Hazine Bakanı Dilma'nın şiddetli, öfkeli ve uygunsuz tepkisine neden oldu. Küba'yı tanımadığını, barış içinde bir arada yaşamayı kabul etmediğini ve son olarak tek bir cümleyle bizi er ya da geç çiğ çiğ yiyeceğini ifade etti. Bunlar konferansın getirdiği ve kuşkusuz hepsi büyük önem taşıyan olumlu şeyler. Olumsuz şeylere gelince daha önce değindiğimiz gibi Birleşik Devletler'in halklara yardım etmek için para harcadığı aldatmacasını bir kez daha yutturabilmiş olmasını sayabiliriz. Aslında gerçek öyle değil. Öncelikle para filan harcadığı yok. Ayrıca harcasa bile bunu halklara yardım etmek için değil, bu paraları yeniden Birleşik Devletler'e götürüp ona geri verecek olan kendi tekellerine yardım etmek için yapıyor. Doların bu hali akla hemen o atasözünü getiriyor. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Doların da illaki Birleşik Devletler'e dönme eğilimi vardır ve döner. En azından Latin Amerika'da böyle olur. Öyle ki şayet söz konusu dolarlar harcanırsa ki bu çok şüphelidir zira çoğunlukla Kongre bu harcamayı onaylamaz, bu genel itibariyle tekeller için yapılacaktır. Bu tekeller de elde edecekleri yeni karlar sayesinde dolarları toplayıp yeniden Birleşik Devletler'e de göndereceklerdir. İşte bu olumsuz bir şeydir. Bir diğer olumsuz nokta da bu belgenin içeriğinde yer alan hedeflerin küçüklüğüdür. Eğitim alanında 10 yıl içinde ulaşılacak hedef olarak önerilen birçok şeyi Küba şimdiden başarmıştır. Henüz gerçekleştiremediği birkaç şeyi de 5 yıl içinde tamamlayıp hedeflerin çok ötesine geçecektir. Orada hedef olarak belirlenen kişi başına yıllık net %2,5 kalkınma oranı bizim için oldukça düşüktür. Zira biz en azından %10'luk bir büyümeye ulaşmayı arzuluyoruz. Biz Mr. Dillon'a küçük bir hesap yapmış ve Latin Amerika ülkeleri olarak eğer %2,5'luk bir oranla büyürsek, Birleşik Devletler'in şu anki durumuna ulaşmak için 100 yıl beklememiz gerekeceğini göstermiştik. Nitekim bu da onun hoşuna gitmemişti. Bir gün Birleşik Devletler'le aynı seviyeye gelmek içinse, zira onlar da aynı seviyede kalmıyor, oran küçük bile olsa büyümeyi sürdürüyorlar, 500 yıla ihtiyacımız olacaktı. Bu şartlar altında o müthiş kalkınma için birlik projesi, torunlarımızın torunlarının kuşaklar sonra Birleşik Devletler'le aynı seviyeye ulaşabilecekleri anlamına geliyordu. Oysa ki bizim halklarımızın istediği kendilerini hemen şimdi sefaletten kurtaracak olan bir büyüme oranı. Yoksa buna hangi süreçlerle ulaşıldığı ya da Birleşik Devletler'in bu konuyla ilgili planının ne olduğu onların umrunda bile değil. Sağlık konusundaki plan da oldukça düşük profillidir. Hatta içinde bizim düşüncemize göre bazı olumsuz özellikler barındırmaktadır. Gelecek 10 yıl içinde evlerin %70'inde su olacağından bahsediliyor. Bir başka deyişle kentsel yerleşimler baz alındığında Latin Amerika evlerinin %30'u şebeke suyundan ve kanalizasyon sisteminden mahrum olmaya mahkum ediliyor. Kırsal kesimde bu oran %50'ye çıkıyor. Konut inşa planı onaylanmadı. Bu konuda bir proje sunan tek ülke Küba oldu. Brezilya da bizi destekledi. Ne var ki Birleşik Devletler buna karşı çıktı ve neticede Küba'nın önerisi kalkınma için birlik projesi kapsamında insanlara ev vermeye yönelik bir plan yapılacak türünden özel bir madde bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Esas neden başkaydı. Bizim yaptığımız bir ön hesaplamaya göre sadece gelecek yıllarda inşa edilecek evler için gereken yıllık para miktarı aşağı yukarı 2 milyar pezoydu. Öyle ki kalkınma için birlik projesi için düşünülen miktarın tamamının sadece evlere harcanması gerekecekti. Plan aslında çok şatafatlı bir sunumla başlıyor. Güçlü bir demokratik büyümenin yaşanacağı 10 yıllık bir dönemden, temsili demokrasi rejimi içinde halkların elde edeceği kazanımlardan, kendilerinin bu konuda güzel bir örnek teşkil ettiğinden ve kıta olarak bütün Amerika halkları için özgürlük timsali olduklarından falan bahsediliyor. Ancak bunun hemen ardından şehirlerdeki evlerin %70'ine, kırsal kesimdekilerin ise %50'sine su bağlayacağız deniyor. 500 yıl sonra da Birleşik Devletler'in kalkınma seviyesini yakalayacağız ya da 100 yıl sonra bugünkü seviyelerini. Bütün bunlar söyleniyor ancak doğal olarak öyle bir biçimde söyleniyor ki bu konuların halk arasında nasıl olup bittiğini pek bilmeyen birisi asıl söylenmek isteneni görmüyor. Üstelik sonuç olarak kamuoyuna sunulan yegane belgenin içinde de hiçbir rakam yer almıyor. Sanki her şey sadece söylemiş olmak için söylenmiş gibi. Bir örnek vermek gerekirse, bunun gerektiği yerlerde toprak ağlarına ait büyük çiftliklerle ya da küçük toprak parçalarında yapılan tarım anlayışının yerine doğru dürüst bir mülkiyet sistemi getirmek amacıyla, geleneksel yapıların doğru bir toprak sahipliği ve toprak kullanımı sistemine etkin dönüşümünü hedefleyen bütünsel tarım reformu programlarını her ülkenin kendi özel durumları dahilinde teşvik etmek. Deniyor ki her ülkenin kendi özel durumları dahilinde ve bunun gerektiği yerlerde. Buradan çıkan anlam hiç kimsenin tarım reformu yapmayacağı ve bunun içi boş bir söylemden başka bir şey olmadığı. Sonra şöyle deniyor. Hastalıkları önlemek, salgınlara karşı mücadele etmek ve neticede insan potansiyelini korumak amacıyla sağlık ve hijyen programları hazırlamak. Yani laf olsun torba dolsun, her halükarda insan potansiyeli derken söylenmek istenen aslında şu, tekellerin kendileri için çalışacak insan bulmaları açısından gerekli iş gücünü korumak gerekiyor. Ekonomik ve sosyal kalkınma için çalışanlara düzgün bir ücret ve uygun çalışma koşulları sağlamak, işçi-patron ilişkilerini düzenleyen etkin sistemlerin yanı sıra patron dernekleriyle işçi örgütleri arasında dayanışma ve işbirliği yöntemleri oluşturmak, okuma yazma bilmeyen bırakmamak gerçekten somut yegane şey bu. Temel eğitimi ve ilk öğretimi en kısa sürede bütün Latin Amerikalılar bunların nimetlerinden faydalanacak biçimde yaygınlaştırmak ve orta, yüksek ve teknik eğitim imkanlarını bütün kesimlere ulaştırmak. Yani bir yığın güzel söz içeren çok kapsamlı bir plan, hiç kimseyi bir şeye mecbur etmiyor ve hiçbir şey açıklamıyor. Punta del Este'de 15 gün süren müzakerelerin neticesi olarak Amerika kıtası halklarının önüne koydukları işte bu. Bu son belgede şu cümle hariç Birleşik Devletleri yükümlülük altına sokabilecek hiçbir şeyden bahsedilmiyor. O cümle ise şöyle diyor. Birleşik Devletler kalkınma için birlik projesinin hedeflerine ulaşması için kendi üzerine düşen finansal ve teknik işbirliğini sunmayı taahhüt eder. Bu amaçla bizzat kendi çabalarını taçlandırmak için Latin Amerika'nın bütün dış kaynaklardan gelecek 10 yıl boyunca gereksinim duyduğu en az 20 milyar dolarlık finansmanın büyük bölümünü öncelikle kamu fonlarından olmak üzere sağlayacaktır. Yani en az 20 milyar dolarlık finansmanın büyük bölümünü sağlayacağını taahhüt ediyor ama bu muhtemelen Kongre tarafından onaylanmayacak ya da her halükarda kredilere müeyyide uygulandığı takdirde bunlar yerlerine asla ulaşmayacak. Daha sonra da şöyle deniyor. Birleşik Devletler Latin Amerika'nın ekonomik ve sosyal gelişimine hemen katkı sağlamak için kalkınma için birliğin İlk ilan edildiği tarih olan 13 Mart 1961'den itibaren 12 ay içinde 1 milyar doların üzerinde kamu fonu sağlayacaktır. Birleşik Devletler kalkınmada kullanılacak kredileri çok uzun vadeli olarak verme niyetindedir. Şartlar oluştuğunda bu vadeler 50 yıla kadar çıkabilecek ve duruma göre ya çok düşük oranlı ya da sıfır faiz uygulanacaktır. Yani belirsiz ifadeler sürüyor. Bu bizim düşüncemize göre artısıyla eksisiyle CS konferansının kesin neticesi bu şekildedir. Küba açısından konferans elbette ki olumlu sonuçlanmıştır. Konferansın olumsuz tarafına gelince ekonomi konusunda bir kez daha halkları kandırmayı ve bütün ülkelerde satın alınmış basının yardımıyla insanları inandırmayı başardılar. Öyle ki kimi yerlerde bu birlik projesine belli bir umut bağlanıyor. Özel sohbetlerimizde bize ifade ettiklerine göre delegeler genel olarak bunun diğer benzerleri gibi sıradan bir toplantı olduğunu düşünüyorlardı ve bunlardan birçoğunun değişik bir felsefesi vardı. Daha önce söylediğim gibi zamanlarını kumarhanelerde rulet oynayarak ya da eğlence yerlerinde geçiriyorlardı. Bazen toplantılarda koltuklar boş kalıyordu. Zira bazı delegasyonlardan hiç kimse gelmiyor ve orada alınan kararlarla hiç ilgilenmiyorlardı. Çünkü konferansta ortaya çıkacak neticelerin daha oraya gelmeden çok önce aşağı yukarı belirlendiğini ve kukla hükümetlere sahip küçük ülkelerin bunları değiştirmek için hiçbir şey yapamayacağını biliyorlardı. Bu nedenle en pratik felsefeyi benimsiyor ve bazen toplantılara bile katılmıyorlardı. Sanırım fazla uzun konuştum, artık sözü gazetecilere bırakmanın zamanı gelmiştir herhalde. Sunucu: Yoldaş Honorio Munoz, ilk soruyu sormak ister misiniz? Gazeteci: Evet, tabii ki. Komandante Guevara, Küba delegasyonunun Punta del Este konferansında ortaya koyduğu çalışmalar, Küba'da yeterince bilinmesine ve sizin konferansla ilgili olarak biraz önce yaptığınız değerlendirme gayet açık ve ayrıntılı olmasına rağmen, yine de Küba'nın konumu ve politik öncelikleri gibi kimi noktaların bir kez daha irdelenmelerinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Mesela siz konferans sırasında kalkınma için birlik projesinin emperyalist yörünge içinde döndüğünü ve bu döngünün devamını garanti altına almak için tasarlandığını ifade etmiştiniz. Bu projeyi niçin bu şekilde değerlendiriyorsunuz? Komandante Ernesto Guevara: Şimdi ortada çok önemli bir sorun var. Birleşik Devletler sistemini değiştirdi ama biçimsel olarak, zira emperyalist sistem değişemez. Onun değiştirdiği sadece Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini yürütme sistemidir. Çok önemli bir şeyin farkına vardılar. Sömürge sistemi, daha güzel bir deyişle Amerika halklarının maruz kaldığı ekonomik sömürgecilik, artık çözülme sürecine girmiş olduğu için daha fazla sürdürülemez. Feodalizmin kalıntılarının süratle ortadan kaldırılması gerekir. Bu yüzden Birleşik Devletler, özellikle Amerika ülkelerinin birçoğunun temel sorunlarla karşı karşıya olduğu tarım alanında feodal üretim ilişkilerine son vermek ve bir tür tarım reformu yapmak için bir plan oluşturdu. Onların da dediği gibi toprak ağlarına ait büyük çiftlikleri ve çok küçük toprak parçalarında yapılan çiftçiliği ortadan kaldırıp bunların yerine orta büyüklükte mekanize yöntemlerle üretim yapan modern çiftliklerin kurulacağı türde bir reform söz konusu. Buralardaki köylülerin yerine de tarım işçileri istihdam edilecek. Böylece bütün o feodal parazit sınıfın ortadan kaldırılması ve muhtemelen yeni bir sınıfın yaratılması düşünülüyor. Aslında buna yeni bir sınıf demek yanlış. Ortaya çıkacak bu yeni sınıf, burjuvazinin bütün Amerika ülkelerinde ithalatla ilintili olan, her ülkede Kuzey Amerikalı tekerlerle ilişki içinde olup ortak şirketler kuran bir burjuvazi bu. Bu türevinden başka bir şey olmayacak. Bu ortak şirketler sınırları içinde faaliyet gösterdikleri her ülkenin rejimine uygun bir biçimde hareket etmektedirler. Ancak hepsinin ortak bir noktası vardır. Serbest kambiyo rejimi içinde karlarını Birleşik Devletler'e transfer edebilmeleri. Bu durumda her ne olursa olsun bir ülke ekonomisine yönelik en büyük tehdit olan yabancı sermayenin doğrudan müdahalesi gözden kaçar. Küba'da yaşanan da buydu. Küba Elektrik Şirketi, Kolombiya Telefon Şirketi, Peru Demir Şirketi ve benzeri şirketler ülkeye geldiklerinde en tepe yönetici şirket merkezinin bulunduğu ülkeden, diyelim ki ham maddenin çıktığı yerden gelirken sermaye ve finansal yönetim Kuzey Amerikalı ellerde olurdu. Bu şekilde ülke yönetimini geliştirmeyi, biraz önce belirttiğim gibi feodalizmi ortadan kaldırmayı, yeni bir sınıf yaratmayı ve sonuç olarak bütün bu ülkelerde bir kapitalist kalkınma dönemi başlatmayı düşünüyorlardı. Bunun için tekellerle rekabete giren ulusal burjuvazinin bağımsız sermayesi değil, çoktan tekelci sermayeye teslim olmuş, onunla birlikte çalışan ve bir şekilde ülkenin sömürgeleştirilmesine katkıda bulunan, ancak sosyal patlama tehlikesinin çok daha belirgin hissedildiği geri kalmış ülkelerin ekonomisinde, şu an için baskıyı hafifleterek kısa vadeli yatırım önlemleriyle birlikte doğal olarak belli bir iyileşme sağlayan sermaye kullanıldığı için kusurlu bir kalkınmaydı bu kuşkusuz. Örneğin feodalizmin büyük çapta hüküm sürdüğü Haiti'de, Santo Domingo'da, neredeyse bütün Orta Amerika ülkelerinde ve Ant Dağları ülkelerinde olduğu gibi, ki bu bir sır değil. Peru'da hala içinde şu kadar çalışanıyla birlikte satılığa çıkarılmış çiftlikler var. Yani çalışan çiftliğe biçilen değerin bir parçasını oluşturuyor. Öyle ki bir yandan en geri kalmış üretim ilişkilerini ortadan kaldırmak için kapitalist sistem içinde çok çaba harcıyormuş gibi görünürken, diğer yandan bunlar emperyalist sistem içinde tamamıyla muhafaza edilebilir. Ayrıca bu ülkelerde varlığını sürdüren bütün el işçiliği zanaatleri de ortadan kaldırılabilir ki bu hiç görülmemiş bir şey değildir. Ve ilk defa İngiltere tarafından Hindistan'ın sömürgeleştirilmesi sırasında bundan yıllar önce yapılmıştır. Büyük çaplı İngiliz sermayesinin ülkeye girişi birçok bölgede feodal üretim ilişkilerini ortadan kaldırdı. Burada amaç Hindistan'ı İngiltere'nin önemli bir ham madde ihracatçısına dönüştürmekti. Birleşik Devletler şimdi İngiliz sistemini mükemmelleştirmeye ve üretim ilişkilerinin en sorunlu kısımlarını, neredeyse bütün ülkelerde köylü ile feodal efendi arasındaki ilişkiler bu gruba girer, ortadan kaldırmak suretiyle bütün Latin Amerika'yı kendisi için çok etkin bir ham madde üreticisi yapmaya çalışıyor. Umarım yeterince açıklayabilmişimdir. Sunucu: Yoldaş Itiel Leon. Gazeteci: Komandante Guevara, aynı soruyu biraz genişletmeye çalışacağım. Çünkü siz kapsamındaki ülkelerde kalkınma için birlik projesinin daha fazla işsizliğe, ücretlerde düşüşe ve bir enflasyon sürecine neden olacağını söylediniz. Komandante Ernesto Guevara: Öncelikle bu sonuçları doğuracak olan tek başına kalkınma için birlik değil, bütün bir süreç. Biz bunu Latin Amerika'nın izleyeceği süreç olarak tanımlıyoruz ve kalkınma için birlik olsun ya da olmasın bu süreç izlenecektir. Biz tam olarak şunu söylüyorduk. Kalkınma için birlik Latin Amerika'ya önemli miktarda para vermeyecek. Ancak bir para verse bile emperyalizmin belirlediği koşullar içinde verecek ve bu koşullarda yapılacak yatırımların ülkeye gelen tekelci sermayenin ilgisini çeken alanlara doğru yönlendirilmesini gerektiriyor. Yani ham madde üreticileri için maden üreten, ki devletler için stratejik öneme sahip ham maddeler bu kapsamdadır. Tüm Latin Amerika ülkelerinin tüm madencilik şirketleri ve maden işletmeleri artık bundan böyle Birleşik Devletler için çok önemli olan mesela tarımsal ham maddeleri de üretecekler. Kalkınma için birlik beraberinde bazı yatırımları da getirecek olsaydı ticarette belli bir canlanma illaki yaşanacaktı ve bu canlanma nihayetinde söz konusu işletmeler açısından tekrar Birleşik Devletler'e transfer edilecek yüksek karlar anlamına gelecek ve biz de yeniden başa dönecektik. Anlatabiliyor muyum? Ancak süreç devam ediyor. Üretimde belli bir artış yaşanırken pazarda reel bir artış yok. Zira kapitalist pazarda şu an bir genişleme gözlemlenmiyor. Bunun sonucunda da büyük bir ürün fazlası ticaret üzerinde baskı yaratıyor ve üreticileri ürün birim maliyetini düşürebilmek için verimliliği artırmaya zorluyor. Kapitalist sistem içinde verimlilik artışı otomatik olarak işsizlik anlamına geliyor. İşsizlik alternatif iş imkanlarının olmadığı yerde ücretlerin reel olarak düşmesine neden oluyor. Ayrıca aynı maddeyi üreten farklı ülkeler arasında rekabet yaşandığı için bunların ellerine geçen net para azalıyor. Ellerine daha az para geçince ithal ettikleri ürünlerin miktarı azalıyor. İthal edilen ürün miktarı azalınca da içeride fiyatlar artıyor, hayat pahalılaşıyor. Hayat pahalılığındaki artış, işsizlik, bir sürü insanın işsiz dolaşmasından ötürü ücretlerde görülen reel düşüş beraberinde insanların açlıkla karşı karşıya kalmasını, bir dizi işletmenin zincirleme bir şekilde batışını, diğer bir kısmının küçülmesini ve tüketmeyi bırakan onca insan yüzünden pazarın daralmasını getiriyor. Bu da doğal olarak daha az vergi toplanmasına ve hükümetlerin gelir gider dengelerinin bozulmasına neden olup enflasyonu ve ülke ekonomisinin tümden çöküşünü tetikliyor. Böyle bir durumda topyekün parasal önlemler almak için devreye bütün Latin Amerika ülkelerinin üyesi oldukları Uluslararası Para Fonu IMF giriyor. Alınan önlemler kredilerin daha da kısılması anlamına geliyor. Enflasyonu düşürmek için üretimi artırmak yerine dolaşımdaki para miktarını azaltarak enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar. Zira üretimi artırmak için mevcut üretim ilişkilerinde rastlanan üretim sistemlerini ortadan kaldırmak gerekecektir. Tarımsal üretim ilişkilerindeki üretim sistemlerini ortadan kaldırmak gerekecektir. Fabrikaların halkın eline geçmesi, yani gerçek bir sosyal devrim gerçekleştirmek gerekecektir. Para fonunun böyle bir şeyi dile getirmesi ya da tavsiye etmesi mümkün olmadığı için giderek hızlanan bir çöküş süreci başlar. İşte bu noktada orada da söylediğimiz gibi ülkelerin önünde iki seçenek olur ve bunlardan birini seçmeleri gerekir. Ya dış ticaretlerini çeşitlendirirler ve bu durumda dünyanın bütün ülkelerine yönelik yeni bir satış politikası başlar. Nitekim bizim Birleşik Devletler'e ters gelen kalkınma ilkemiz de buydu. Ve bu politikada hepinizin bildiği gibi bazı zorlukları beraberinde getirir. Tekeller gitgide saldırganlaşır, ülkenin yeni önlemler alması gerekir. Halkın desteğine her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulurken mantık gereği halkın talepleri de sürekli artar. Burjuvazinin elindeki pozisyonların ele geçirilmesi gereği hasıl olur ve bu da bir sosyal devrimi tetikleyebilir ya da her halükarda tekelci sermaye karşısında sürekli bir mücadele içinde olacak ulusal bir burjuvazi yaratma sürecini başlatır. Ya da diğer seçeneği tercih eder ve halkın memnuniyetsizliğiyle yüz yüze kalır. Alınacak önlemleri tavsiye eden para fonunun ve diğer kuruluşların normlarına uyulur, halkın öfkesi sert önlemlerle kontrol altına alınır ve bu durumda ya çok ciddi bir sivil kargaşa dönemi başlar ya da iktidardaki hükümet seçimleri kaybedip düşer ve onun yerine ticaretini çeşitlendirmek için mücadele etmeye başlayan yeni bir hükümet gelir. Sartre'ın birkaç sene önce yazdığı Çark adlı bir film senaryosunda halkla birlikte yeniden mücadeleye başlamak olgusu çok güzel anlatılır. Bütün bu süreç boyunca hükümetler gidiyor, hükümetler geliyor ve istisnasız hepsi o nihai kararı almaktan korkuyorlar. Üretim araçlarına el koyup onları halka vermek. Bizim Küba'da yaptığımız da buydu ve böylelikle sosyalist devrime giden yolda büyük bir adım atıldı. Bunu Punta del Este'de yaptığımız kapanış konuşmasında da dile getirdik. Sunucu: Yoldaş Gregorio Ortega, gazeteci. Komandante Guevara, Punta del Este konferansından sonra Brezilya'yı ziyaret ettiniz. Hanyo Quadros'la yaptığınız görüşmeyle ilgili olarak bize ne söyleyebilirsiniz? Komandante Ernesto Guevara: Aslında bu çok kısa bir görüşme oldu. Ancak Başkan Quadros bize birçok konuda onurlar bahşetti. Bunlardan ilki biraz sohbet etmek için programının dışına çıkıp bizi beklemesi oldu. Zira daha önceden kararlaştırılmış program dahilinde Brezilya'nın eyaletlerinden birinde bir siderürji tesisinin açılışını yapması gerekiyordu. Bu yüzden uzun bir görüşme yapamadık. Brezilya'nın Küba'yı kararlı bir destek veren ve halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkını savunan duruşunu bir kez daha teyit etmekle yetindiği bu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili açıklamayı Quadros daha önce yapmıştı. Biraz da şu sıralar Küba'da bulunan ekonomik heyetle ve Brezilya hükümetinin bizimle henüz başlamayan ticareti başlatmak için bir an evvel bir uzlaşmaya varma kararıyla ilgili olarak konuştuk. Ayrıca hükümetimize karşı beslediği sevginin bir ifadesi olarak bize Brezilya'nın en önemli nişanını taktı. Bu jestin şahsa yönelik değil, Küba hükümetine yönelik olduğunu vurgulamak gerekiyor. Özetle Başkan Quadros'la yaptığımız bütün görüşme bundan ibarettir. 8. ayrımın sonu, sayfa 90.